Kitabın adı Mezopotamya'da Cinayet. Yazarı Agatha Christie. 10. ayrım. 14. bölüm. İçimizden biri. Yine kısa bir sessizlik oldu. Sanki bir an odayı bir dehşet dalgası yalayıp geçti. Sanırım ilk kez o zaman Doktor Riley'nin varsayımının doğru olabileceğine inandım. Katilin odada, aramızda olduğunu hissediyordum. Benimle oturuyor, konuşulanları dinliyordu. İçimizden biri. Belki Marie Mercado da aynı şeyi hissetmişti. Birden acı bir çığlıkla ayağa fırladı. Korkunç bir şey bu. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Daha fazla dayanamayacağım. Hocası, cesaret Marie, sakin ol, dedi. Sonra da özür dilercesine bize baktı. Marie çok duyarlı. Olaylar onu biraz fazla etkiliyor. Bayan Mercado hıçkırıklar arasında, ben onu çok severdim, diye mırıldandı. Acaba düşündüklerim yüzümden anlaşılıyor muydu? Bunu hiç bilemiyorum. Ama birden Hercule Poirot'un dikkatle beni süzdüğünü fark ettim. Dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme vardı. Bakışlarına soğuk bakışlarla karşılık verdim. Poirot yeniden sorguya başladı. Peki ya siz madam, bana dün öğleden sonra ne yaptığınızı anlatabilir misiniz? Bayan Mercado yine hıçkırdı. Saçlarımı yıkadım. Böyle hiçbir şeyden haberimin olmamasının ne korkunç bir şey olduğunu bilemezsiniz. Her neyse keyfim yerindeydi ve meşguldüm. Hep odanızda mıydınız? Evet. Hiç dışarı çıkmadınız mı? Hayır, ancak arabanın sesini duyduktan sonra avluya çıktım ve olanları öğrendim. Ah ne korkunç bir şey bu. Olanlar sizi şaşırttı mı? Bayan Mercado birden ağlamayı bıraktı. Gözleri öfkeyle koskocaman açıldı. Ne demek istiyorsunuz Monsieur Poirot? Yani? Ne demek istiyor olabilirim ki madam? Az önce bize Bayan Lidner'ı ne kadar sevdiğinizi söylediniz. Size sırlarını açmış olabilir değil mi? Ah anlıyorum. Hayır hayır. Louise bana hiçbir şey anlatmadı. Yani tam olarak bir şey anlatmadı demek istiyorum. Tabii onun çok sinirli ve kaygılı olduğunun farkındaydım. Sonra o tuhaf olaylar, cama vuran kolsuz el falan gibi. Kendimi tutamadım. Bütün bunların sanrı olduğunu söylemiştiniz. Bayan Mercado'yu bir an için bile olsa şaşırtmış olmaktan mutluydum. O an Poirot'un bir kez daha neşeli belki de alaycı bakışlarla beni süzdüğünü fark ettim. Ama bundan hemen vazgeçerek Bayan Mercado'ya döndü ve ciddi bir ifadeyle durum saptaması yaptı. Yani madam, siz saçlarınızı yıkıyordunuz. Ne bir şey gördünüz ne de duydunuz. Peki bize yardımı dokunabilecek başka herhangi bir şey biliyor musunuz? Marie Mercado düşünmedi bile. Hayır bilmiyorum. Bence bu çok gizemli bir olay. Ama ben katilin dışarıdan geldiğine inanıyorum. Bunda hiçbir kuşkum yok. Hem neden öyle olmasın ki? Hiçbir nedeni yok. Poirot kadının kocasına döndü. Ya siz monsieur, siz ne düşünüyorsunuz? Joseph Mercado irkildi. Sıkıntıyla sakalını çekiştirdi. Öyle olmalı, öyle olmalı diye mırıldandı. Bayan Lidner'a kim zarar vermek isteyebilir ki? O kadar nazik, o kadar sevecendi ki. Başını salladı. Onu öldüren alçağın biri olmalı. Evet, kesinlikle bir alçak. Peki siz dün öğleden sonra ne yapıyordunuz monsieur? Ben mi? Bay Mercado şaşkın şaşkın baktı. Karısı hemen atıldı. Laboratuvardaydın ya Joseph. Evet, doğru. Laboratuvardaydım. Her zamanki gibi. Oraya kaçta gittiniz? Adam yine çaresizlik içinde soran bakışlarla karısına baktı. Kadın, 1'e 10 kala Joseph, dedi. Ah evet, 1'e 10 kala. Hiç avluya çıktınız mı? Hayır, sanmıyorum. Bay Mercado düşündü. Hayır, çıkmadığımdan eminim. Trajediyi ne zaman öğrendiniz? Karım gelip haber verdi. Korkunç bir şeydi bu. Gerçek bir şok. İlk anda inanamadım. Hala da doğru olduğuna inanamıyorum. Birden titremeye başladı. Korkunç, çok korkunç. Bayan Mercado hemen onun yanına koştu. Evet, evet Joseph. Hepimiz aynı şeyleri hissediyoruz. Kendimizi bırakmamalıyız. Zavallı Doktor Lidner'ın hali de bu durumu daha da güçleştiriyor. Ona destek olmalıyız. Doktor Lidner'ın yüzünün bir an derin bir acıyla kasıldığını gördüm. Bu gergin, duygusal atmosferin onun için hiç de kolay olmadığı anlaşılıyordu. Yalvarırcasına yan gözlerle Poirot'a baktı. Poirot onu anlayarak hemen karşılık verdi. Miss Johnson, korkarım benim size anlatabileceğim fazla bir şey yok. Miss Johnson'ın kontrollü, düzgün sesi, Mercado'nun tiz feryatlarından sonra insanın kulağını okşuyordu. Oturma odasındaydım. Silindir şeklindeki mühürlerin kalıplarını çıkarıyordum. Bir şey gördünüz ya da duydunuz mu? Hayır. Poirot onu keskin bakışlarla süzdü. O da benim gibi Anne Johnson'ın anlık bir kararsızlık yaşadığını fark etmiş gibiydi. Bundan emin misiniz matmazel? Bulanık da olsa zihninizin köşesinde kalmış bir şey yok mu? Hayır, gerçekten. Belki gözünüzün ucuyla tanık olduğunuz, tam olarak ne gördüğünüzü bile kestiremediğiniz bir şey. Miss Johnson kararlılıkla, hayır gerçekten yok, dedi. O zaman bir şey duydunuz. Ah evet, tam anlamıyla duyup duymadığınızdan emin olamadığınız bir şey. Anne Johnson sinirle gülümsedi. Beni çok sıkıştırıyorsunuz Monsieur Poirot. Korkarım bu durumda size bir şeyden bahsetmem gerekiyor. Ama bu kesinlikle emin olmadığım, hatta belki yalnızca zihnimde kurguladığım bir şey. Öyleyse bir şey var. Nasıl diyelim, hayal bile olabileceğini düşündüğünüz bir şey. Bir yanılsama. Miss Johnson ağır ağır sanki her bir sözcüğü tartarcasına anlatmaya başladı. Evet, o günden beri içimde sanki o anda hafif bir çığlık duymuşum gibi bir his var. Belki bu bir yanılsama. Yani demek istediğim sanırım bir ses, çığlığa benzer bir ses duydum. Ama oturma odasının tüm pencereleri açıktı ve böyle durumlarda insanın kulağına tarlada çalışanlardan kaynaklanan her tür ses gelebiliyor. Ama her nedense bu olaydan sonra duyduğum sesin Bayan Lindner'ın sesi olduğu gibi bir hisse kapıldım. İşte beni üzen de bu. Eğer o çığlığı duyduğum anda hemen koşsaydım kim bilir, belki de zamanında orada olabilseydim. Doktor Reilly otoriter bir tavırla söze karıştı. Böyle şeyler düşünmeyin. Katilin odaya girer girmez Bayan Lindner'ın başına vurduğundan ve Bayan Lindner'ın, bağışla beni Lindner, bu ilk darbeyle öldüğünden eminim. İkinci bir darbe yok. Aksi takdirde yardım çağırabilir, hatta ortalığı ayağa kaldıracak şekilde çığlıklar atabilirdi. Koşsaydınız bile onu yine kurtaramazdınız. Anne Johnson ısrarla, ama hiç olmazsa katili yakalardım, dedi. Poirot söze karıştı. Bu ne zaman oldu matmazel? 1,5 civarında mı? Miss Johnson bir an düşündü. Evet, sanırım o sırada. Poirot düşünceli. Şimdi her şey yerli yerine oturuyor, dedi. Başka bir şey duymadınız mı? Örneğin bir kapının açılıp kapandığını. Miss Johnson başını salladı. Hayır, öyle bir şey anımsamıyorum. Sanırım masa başında oturuyordunuz. Yüzünüz ne tarafa dönüktü? Avluya mı, antika odasına mı? Verandaya mı yoksa kırlara mı? Avluya. Oturduğunuz yerden Abdullah'ın kapları yıkadığını görebiliyor muydunuz? Evet, başımı kaldırdığımda görebiliyordum. Ama işime öyle dalmıştım ki gördüğümü söyleyemem. Tüm dikkatim yaptığım işteydi. Yine de biri avluya bakan pencerenin önünden geçseydi herhalde bunu fark ederdiniz. Ah evet, bundan eminim. Kimse geçmedi değil mi? Hayır, geçmedi. Peki biri avlunun ortasında yürüseydi bunu fark eder miydiniz? Sanırım hayır. Tabii az önce de söylediğim gibi başımı kaldırıp dışarı baktığım bir ana denk düşmediği sürece. Abdullah'ın işini bırakıp diğer uşaklara katılmak üzere avludan ayrıldığını fark ettiniz mi? Hayır. 10 dakika diye mırıldandı Poirot. Öldürücü 10 dakika. Anlık bir sessizlik oldu. Neden sonra Miss Johnson birden başını kaldırarak, ''Biliyor musunuz Monsieur Poirot, korkarım istemeyerek sizi yanılttım. Şimdi düşünüyorum da duyduğum çığlık sesi Bayan Lindner'ın odasından geliyor olamazdı. Çünkü benim bulunduğum yerle onun odasının arasında antika odası var ve anladığım kadarıyla Bayan Lindner'ın odasının pencereleri de kapalıydı.'' Poirot anlayışla, ''Kendinizi bu kadar üzmeyin matmazel.'' dedi. ''Bu o kadar da önemli değil.'' ''Evet, öyle de. Bunu anlıyorum. Ama bakın bu benim için önemli. Çünkü sürekli olarak belki de bir şeyler yapabilirdim diye düşünüyorum.'' Doktor Lindner ona dönüp sevgi dolu bir sesle, ''Lütfen kendini üzme sevgili Anne.'' dedi. ''Mantıklı olmaya çalışmalısın. Duyduğum büyük olasılıkla tarlada birbirlerine seslenen köylülerden birinin sesiydi.'' Miss Johnson adamın sesindeki içtenlik ve sevecenlik karşısında kıpkırmızı kesildi. Hatta kadının gözlerinin dolduğunu bile fark ettim. Başını çevirdi ve her zamankinden daha kontrollü bir tonda konuşmaya başladı. Herhalde öyledir. Böylesi bir trajedinin ardından bu doğal. Yani insanın kafasında böyle şeyler kurgulaması. Poirot not defterine bakıyordu. Neyse, bu konuda konuşacak başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Peki ya siz Bay Carey? Richard Carey ağır ağır, adeta mekanik bir sesle konuşmaya başladı. Korkarım size yardım edemeyeceğim. Ben Kazı'daydım. Oraya gelip bana olayı haber verdiler. Cinayetten önceki günlerde de dikkatinizi çeken, bildiğiniz, bize yardımcı olabilecek bir şey yok mu? Hayır. Peki ya siz Bay Coleman? Bay Coleman sesinde belirgin bir hüzünle, ben bu işin tamamen dışındayım dedi. Dün sabah işçilerin ücretini almak için hastaneye gittim. Geri döndüğümde Emmett olanları anlattı. Ben de polisi ve Doktor Riley'i çağırmak için yeniden arabaya döndüm. Peki ya daha öncesinden bildiğiniz bir şey? Daha öncesinde burada bazı gerginlik yaratıcı olaylar yaşanmıştı. Ama bunları siz de biliyorsunuz. Antika odasındaki olay, pencerede beliren eller, yüzler. Başını ellerinin arasına alan Doktor Lindner'a döndü. Bunları anımsıyorsunuz değil mi efendim? Bence çok yakında katilin dışarıdan gelen biri olduğu anlaşılacak. Bir tür serseri, berduş. Poirot bir iki dakika kadar sessiz kalıp düşündü. İngiliz misiniz Bay Coleman? Evet, İngiliz'im efendim. %100 su katılmamış İngiliz. Bu sizin burada ilk sezonunuz mu? Evet, öyle. Arkeolojiyle yakından ilgileniyorsunuz değil mi? Bu tanımlama Bill Coleman'ın utanmasına neden olmuş gibiydi. Kızardı. Suçlu bir ortaokul öğrencisi gibi yan gözlerle Doktor Lindner'ı süzdü. Tabii bu aslında çok ilginç diye kekeledi. Yani ben öyle pek zeki, bilgili bir insan değilim. Ne diyeceğini bilemedi. Neyse ki Poirot da ısrar etmedi. Poirot düşünceli düşünceli kaleminin tersiyle masayı tıklattıktan sonra önündeki mürekkebin yerini değiştirdi. Şu an için bundan fazlasını öğrenmemiz olanaksız gibi görünüyor. Eğer içinizden birinin aklına bana söylemeyi unuttuğunuz bir şey gelirse, lütfen hiç tereddüt etmeden gelip anlatın. İzninizle şimdi Doktor Lindner ve Doktor Riley ile özel olarak konuşmak istiyorum. Bu toplantının bittiğini gösteriyordu. Hepimiz ayağa kalkıp kapıya doğru yöneldik. Daha kapıya varmamıştım ki arkamdan bana seslenildiğini duydum. Poirot, "Hemşire Lindner'ın, sizden de burada kalmanızı isteyebilir miyim?" diyordu. "Bize değerli yardımlarınız olacağı kanısındayım." Geri dönüp masanın başındaki eski yerime oturdum. 15. Bölüm Poirot'un Önerisi. Doktor Riley yerinden kalktı. Herkes çıktıktan sonra dikkatle kapıyı kapattı. Sonra Poirot'la anlamlı bir şekilde bakışarak avluya bakan pencereyi de kapattı. Diğer pencereler zaten kapalıydı. Ardından da yeniden masasının başındaki yerine geçti. Poirot, "Bien," dedi. "Artık kendi aramızda rahatsız edilmeden konuşabiliriz. Özgürce düşüncelerimizi ifade edebiliriz. Kazı ekibindekilerin anlattıklarını dinledik. Ve evet hemşire, ne düşünüyorsunuz?" Kızardım. Bu küçük adamın gözlerinin çok keskin olduğu asla yadsınmazdı. Sanki zihnimden geçenleri okuyordu. Sanırım yüzüm düşündüklerimi fazlasıyla yansıtıyordu. Çekinerek, "Önemli bir şey değil," dedim. Doktor Riley söze karıştı. "Haydi hemşire, bir uzmanı fazla bekletmeyin." "Aslında hiç önemli bir şey değil," diye kekeledim yeniden. "Yalnızca eğer biri bir şey biliyorsa bile, nasıl diyeyim, bir şeylerden kuşkulanıyorsa bile bunu diğerlerinin, özellikle de Doktor Lindner'ın önünde söylemekten çekinir diye düşünüyordum." Hayretle Poirot'un sözlerimi onaylarcasına başını sallaması beni gerçekten şaşırtmıştı. "Kesinlikle, kesinlikle. Bu söylediğiniz çok doğru ama size durumu şöyle açıklayabilirim. Az önce yaptığımız toplantının belli bir amacı vardı. İngiltere'de her at yarışından önce herkesin görmesi ve karar vermesi için hayvanları padokta dolaştırırlar değil mi? İşte benim de bu küçük toplantıyı yapmaktaki amacım buydu. Daha açık bir ifadeyle olası katil adaylarını gözümde kestirmeye, bir anlamda sergilemeye çalıştım." Doktor Lindner hiddetle haykırdı. "Ekibimden birinin bu cinayetle ilgisi olduğuna inanamam." Sonra da bana dönüp otoriter bir tavırla, "Hemşire," diye ekledi. "Karımla iki gün önce aranızda geçenleri Monsieur Poirot'a tüm açıklığıyla anlatmanızı sizden özellikle rica edeceğim." İsteğini yerine getirdim. Öyküyü elimden geldiğince Bayan Lindner'ın kullandığı sözcükleri ve deyimleri kullanarak anlatmaya çalıştım. Sözlerimi bitirdiğimde Poirot takdirle başını salladı. "İyi, çok iyi, net, Açık ve düzenli ifade biçiminizden ötürü sizi tebrik etmek isterim. Bu olayda bana çok yardımınızın dokunacağından eminim. Doktor Lindner'a döndü. Mektuplar sizde mi? Yanımda. İlk olarak onları görmek isteyeceğinizi düşündüm. Poirot mektupları alıp okudu. Dikkatle inceledi. Doğrusu ya, onu bunu yaparken izlemek benim için hayal kırıklığı oldu. Onların üzerine toz döküp parmak izi aramasını ya da mikroskop altında incelemesini falan bekliyordum. Ama sonra onun genç olmadığını, dolayısıyla çalışma şeklinin modern yöntemlerle bağdaşmamasının doğal olduğunu düşündüm. Mektupları yalnızca herhangi bir mektup gibi okudu. Sonrasında onları bir kenara koydu ve hafifçe öksürerek boğazını temizledi. Şimdi ip uçlarını sırasıyla ele alıp bir düzene sokmalıyız. Karınız bu mektuplardan ilkini sizinle evlendikten kısa bir süre sonra Amerika'dayken aldı. Başka mektuplar da vardı ama o bunları yırtıp atmıştı. Birinci mektubu bir ikincisi izledi. İkinci mektubun gelmesinin hemen ardından hava gazıyla zehirlenmekten kıl payı kurtuldunuz. Sonra Amerika'dan uzaklaştınız ve karınız 2 yıl mektup almadı. Ve bu sene mektuplar yeniden gelmeye başladı. Daha doğrusu şu son 3 hafta içerisinde. Buraya kadar doğru mu? Kesinlikle. Karınız tam anlamıyla paniğe kapıldı ve sinir bozukluğunun tüm belirtilerini göstermeye başladı. Siz de Dr. Reilly ile konuşup karınıza eşlik etmesi için ve onun korkularını gidermesine yardımcı olması için hemşire liderini tuttunuz. Evet. Bu arada bazı olaylar oldu. Pencereye vuran el, camın arkasından görünen ceset yüzü, antika odasında duyulan gürültü gibi. Bu olaylardan hiçbirine tanık olmadınız mı? Hayır. Bunlara tanık olan Bayan Lindner dışında başka biri yoktu, değil mi? Peder Lavin antika odasında ışık görmüş. Ha evet, bunu unutmuştum. Poirot 1-2 dakika kadar susup düşündü. Sonra birden, ''Karınız vasiyetname yazmış mıydı?'' diye sordu. ''Sanmıyorum.'' Neden? Çünkü böyle şeyleri önemsemezdi. Neden? Karınız zengin değil miydi? Evet, zengindi. Babası ona büyük bir servet bırakmıştı. Ama Louis öldüğünde bu servet varsa çocuklarına, yoksa Pittstown Müzesi'ne kalacaktı. Poirot düşünceli düşünceli parmaklarıyla masada adeta trompet çaldı. Bu durumda en azından cinayetin miras meselesi olmadığını anladık. Bakın, bu gibi olaylarda ilk baktığım daima ölümden kimin yarar sağlayacağı olur. Bu olayda söz konusu olan bir müze ki, bu da böyle bir nedenin üzerinde durmamızı gereksiz kılıyor. Ancak durum farklı olsaydı, Bayan Lindner büyük bir servete sahip olmasına rağmen vasiyetname yapmadan ölmüş olsaydı, servete kimin sahip olacağı gibi ilginç bir soruyla karşı karşıya kalmış olacaktık. Siz mi, yoksa eski kocası mı? Ancak ilk kocasının parayı almak için ortaya çıkması için yeniden dirilmesi gerekecekti. Ki bu durumda da üzerinden çok yıl geçtiği için idam edilmese de savaş suçlusu olarak hapse girerdi. Neyse, bu gibi varsayımlar yürütmemize gerek kalmadı. Dediğim gibi, ben bu gibi olaylarda öncelikle para konusu üzerinde dururum. İkinci adımım ise daima ölenin karısından ya da kocasından şüphelenmek olur. Bu olayda sizin dün öğleden sonra karınızın odasına gitmediğinizi kesin olarak biliyoruz. Tanık ifadeleri de bunu doğruluyor. Ayrıca Bayan Lindner'ın ölümü size maddi bir yarar sağlamadığı gibi belki maddi gücünüzün de azalmasına neden olacak. Bunun dışında Poirot konuşmaya ara verdi. 10. ayrımın sonu. Sayfa 128. Devamı 11. ayrımda.